İyi akşamlar. Bir başka Birlik Zamanı programında bu haftaki konuğumuz Sayın Ertan Yülek. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
İzin verirseniz ben sizinle ilgili izleyicilerimize kısa bir bilgi vereyim. Ondan sonra programımıza başlayalım.
Olur.
Sayın Ertan Yülek 1939 Erzin, Hatay doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi mezunu. Rahmetli Sayın Erbakan hocamızın öğrencisi İTÜ'den. Ege Üniversitesi'nde yönetim bilimleri doktorası yaptı Sayın Ertan Yülek. Sümerbank'ta yıllarca çalıştı. En son genel müdür yardımcılığı görevinde bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda genel müdürlük yaptı. Devlet Planlama Teşkilatı'nda müsteşar yardımcılığı ve müsteşar vekilliği görevlerinde bulundu. Ulaştırma Bakanlığı müsteşarlığı yapan Sayın Ertan Yülek, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü yaptı. Başbakan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. Refah Partisi ve Fazilet Partisi Adana Milletvekiliydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı yaptı. Fazilet ve Saadet Partisi kuruculuğu ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Çeşitli üniversitelerde 14 sene öğretim görevlisi olarak çalışan Sayın Ertan Yülek, özel sektörde genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Eski Sovyetler Birliği ve İngiltere'de bir müddet eğitim amaçlı bulundu. Planlama, mühendislik, ulaştırma, ekonomi ve Avrupa Birliği hakkında çeşitli telif ve tercüme eserleri bulunmakta. Tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş bulduk Ümmü Hanım.
Nasılsınız?
Sağ olun, sağ olun. Sizleri gördük, daha iyi olduk.
Şeref verdiniz programımıza.
Estağfurullah.
Efendim, Türkiye bir Müslüman ülke olarak dünyada ve Orta Doğu'da özellikle son derece ciddi bir konuma sahip. Bu bütün dünya tarafından özellikle son yıllarda da daha bilinçli olarak anlaşılmakta. İslam dünyası üzerinde Türkiye'nin etkisi nedir? Önce bunu sorarak başlayayım programımıza.
Valla tabii önce bir Osmanlı'nın en kötü veya en zayıf olduğu, hastadan olduğu zamandaki etkisiyle aradaki şeyi kısaca söylersek, Osmanlı döneminde Sultan Abdülhamit zamanında Paris'te bir Peygamber Efendimiz'i tezif eden tiyatro eseri sahneye koyuyorlar. Sultan Abdülhamit derhal bir protesto nota veriyor ve kaldırtıyor. Arkadan aynı tiyatrosu İngiltere'ye gidiyor. İngiltere'de oynamaya başlayınca Sultanahmet yine aynı tepkiyi gösteriyor. Oranın verdiği cevap şu. Yani burası güneş batmayan bir imparatorluğun merkezi ve Fransa'da değil. Onun için biz bunu kaldırmayız. Onun üzerine Sultan Abdülhamit cennet mekan, ya öyle mi diyor. O zaman ben de alem-i İslam'a bir ferman çıkaracağım ve İngilizler sizin peygamberinizi dinini tezif ediyorum diyeceğim. Beyanında bulunca o İngiliz gururu, güneş batmayan imparatorluğun gururu ayaklar altına alıyor ve indiriyor.
Evet, maşallah.
Böyle bir şeydi. Tabii ondan sonra biz harp başladı, perişan olduk, koca imparatorluk gitti. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye çok uzun süre kendini inkar etti. En yakınlarımızla bile hem düşman olduk veya gençlerimize, okuyanlarımıza da unutturulduk. Tamamen unutturulduk. Sanki mesela Sovyetler Birliği'ni alayım ben orada. Sovyetler Birliği bir komünizm veya eski Moskov düşmanlığından dolayı o kadar ihmal etmişiz, o kadar ihmal etmişiz ki orada kanı kanından, canı canından, dini dilimden, dili dilimden olan belki 60-70 milyon Türkiye olan veya diğer Müslüman olanlarla tamamen irtibatı kesmişiz. O kadar ki O kadar ki Azerbaycan'la komşu olduğumuzu bile unutmamışız. Unutmuşuz. Nahçıvan'dan o şey de oluyor. Diğer taraftan mesela şimdi çok tuhafıma giden bir şey var. 12 ada hiçbir zaman Yunanların olmadı. Bizim zamanımızda biz Ege adaları da demiyorduk. Mesela Ege denizi, adalar denizi diyorduk.
Evet.
Şimdi bizim birçoklarımız Müslüman veya diğerleri de dahil olmak üzere Yunan adaları diyor. Bakın nereden nereye geldik, ne kadar kaybettik. Suriye bizim eyaletimizdi. 1948'den sonra ben hatırlıyorum işte Güneyli olduğum için 52-54'te her erken kalkan albay bir ihtilal yapıyordu ve Türkiye'ye ilhak istiyorlardı. Böyle bir etkisi vardı. Tabii Türkiye o kadar bir batılılaştı ki etkisini o kadar kaybetti ki Arap dünyası üzerinde bir dinsizlik algısı yapıldı laiklik adına. Ve siyasi bakımdan da büyük fahiş hatalar yapıldı. Mesela yüzyıllarca beraber yaşattığımız Cezayir'in Birleşmiş Milletler'deki bağımsızlık oylamasında biz Fransa'nın lehinde oy kullandık.
Çok büyük bir fiyasko tabii.
Tabii korkunç bir şey.
Tabii.
Rahmetli Turgut Bey'le biz daha sonra 85'te veya 86'da gittiğimizde Turgut Bey orada özür diledi. Ve doğru da yaptı. Şimdi oraya gidenler Türklerin ne kadar çok sevdiklerini de bilirler yani o şeylerin. Hatta birçok da Türk ismi var orada. Yani şeylerin ismi de, mahallelerin, semtlerin ismi de öyle.
Esasında Müslüman ülkelerde genel olarak herhalde Türkiye'ye karşı çok tabii, bir sevgi tabii. ve saygı var.
Yani mesela Mısır'da bile böyle bir Türk'le evli olmak veya şey olmak büyük bir ayrıcalık. Ve Türklere de efendi diyorlardı mesela oradan evet. şeyden. Şimdi tabii Pakistan'la olan, diğerler olan büyük bir kardeşlik duyguları var ama biz Türkiye'yi kendinden tecrid etmişiz. Türkiye'nin dünyadaki yeryüzündekilerin etkisini hiçbir zaman siyasi olarak kullanmamışız. Ben Afrika'da Moritanya'ya gittim. Moritanya devlet reisiyle görüştüğümüzde dedi ki ben ilk defa dedi, o zaman planımda müsteşarı yardımcısıyım. Türkiye'den de sizin mevkinizde bir kimse geliyor dedi. Sizin Kıbrıs diye bir davanız var, meseleniz var. Yunanlar durmadan gelip gider, Türkiye'den daha bir kişi gelmedi dedi. Efendim aynı şeyi Moskova'da gördük, aynı şeyi Londra'da gördük. Hayber geçidine gittiğim zaman Türkiye dediğimizde ta şeyde Peşaver'de adamcağız boynumuza sarıldı, gözlerinden yaş döküldü. Şeye gittiğimizde Azerbaycan'da Kafkaslara gittiğimizde yaşlı bir adam beni yine gördükten sonra ne kadar büyük iltifatlar gösterdiler. Ben Moskova'ya gittim eski komünistler döneminde 70 yılında Azerbaycan'a. Azerbaycan'da işte böyle yolu üzerinde belki 500 metre gittik. Her gelen boynuma sarıldı ve sizin tahmin edemeyeceğiniz kadar hediyeler veriyorlar hiç şeysiz. Yanımda tabii rahmetli Bahtiyar Vahapzade var, Azerbaycan'ın en büyük şairi. Hatta bana göre Türkçenin de işte çok yakına kadar en büyük şairiydi. Dedim ki galiba bize bir atla bir deve lazım bu eşyaları götürmek için dedik. Böyle bir sevgi vardı.
Maşallah.
Aynı şeyi her yerde görüyorduk. Fakat Türkiye yanlış politikalar ve Avrupalılaşma yoluna bunlardan uzaklaşmış. Tabii Allah razı olsun Erbakan Hoca bunu kırdı.
Allah rahmet
eylesin. Ve dedi ki yeniden büyük Türkiye dedi bakın. Büyük Türkiye değil. Süleyman Bey büyük Türkiye diyordu. Erbakan Hoca yeniden büyük Türkiye. Niye diye de izah ediyordu. Çünkü biz geçmişte büyüktük. Yani ne o? Biraz evvel anlattım. İngiliz gururunu yerinde hastayken, hasta adamken İngiliz gururu ayaklar altına alıyordu. Yani şeyi. Ama o kadar şey hale gelmişiz ki, yani uzak hale gelmişiz ki, mesela ben yine şöyle 1913'te zannediyordum ya da 20'de Osmanlı Devleti'nin döneminde Osmanlı'dan bahsederken 3 sayfalık bir rakam şey var. Son aynı ansiklopedide Türkiye'den bir sayfa bile yok. Yani bu kadar biz hakir görülen bir hale gelmişiz. Ama Erbakan Hoca işte bütün tarihe bakarak yeniden büyük Türkiye ve İslam Birliği fikrini işlemeye başladı. Ve batıcılıktan çok, yani batı değerlerine karşılık İslami değerleri ve milli değerleri öne çıkardı. Ve ciddi anlamda da bu iş bugün konuşuluyor. Erbakan Hoca 60'larda veya 70'lerde bunu söylediği zaman herkes alay ediyor neredeyse. Ama bugün bütün alay edenler de dahil olmak üzere Türkiye'nin gücünü anladılar.
Ve Türk-İslam Birliği'ni yani Türkiye'nin liderliğinde bir iddiada İslam'ın da tek çıkış yolu
İşte başka bir şey olmaz
çıktı.
Zaten.
Evet başka bir şey yok.
Olmaz. Niye olmaz? Bakın dünyadaki İslam ülkelerinin lideri Türkiye'dir.
İnşallah.
Biraz evvel size anlattım. Ben aynı şeyi Moritanya'da gördüm. Yani şey olarak Mısır'da gördüm. Efendim Somali'de gördüm. Ta Hayber'de gördüm. Moskova'da gördüm. Azerbaycan'da gördüm.
Maşallah.
Her yerde bunları gördük. Ve Türkiye tabii bir lider. Tabii bir lider. Bunun olması çok lazım şey. Tabii. Neden? Çünkü son 1000 yılda İslam aleminin merkezi yönetimi, hamisi ne derseniz deyin, bu toprakların insanı. Türkler demiyorum. Türküyle, Kürtüyle, Çerkeziyle, Arabıyla, Keldanisiyle bu topraklardan çıkan değerler üzerine oturmuş ve Osmanlı'yı görmüşler açıkçası. Halife buraydı. Onun için ben derim ki yani işte vay efendim Araplar şunu yaptı, bunu yaptı veyahut da şöyle bunu diyoruz ki yani İslam dünyasının geri kalmasının da ileri gitmesi kimi aradığınız zaman Osmanlı'dır diyorum. Çünkü Osmanlı yüceldiği zaman İslami değerli ve onlar yücelmiş. Osmanlı gittiği zaman da onlar maalesef tabii devlet olamamışlar. Dolayısıyla Türkiye'nin İslam birliğinin başı olması kadar tabii bir şey yoktur. Şimdi bakın niye? Bir Çanakkale Harbi dünyanın en kalabalık İslam devleti Endonezya'da yoktur. Pakistan'da yoktur. Bangladeş'te yoktur. Mısır'da yoktur. Bir milli mücadele orada yoktur. Viyana'ya gidip Viyana'yı kuşatma bunların hiçbirisinde yoktur. Avrupa'yı dize getirme yoktur. Dolayısıyla bunlar şöyle bir baktıkları zaman ha diyorlar ya Türkiye'nin geçmişinde büyük bir devletti. O halde şimdi de bizi bugünkü tabir caizse yani sefillikten, rezillikten, bu düşkünlükten kurtarırsa Türkiye kurtarır diyorlar. Ve bunu da tabii biz görüyoruz bunu. Erbakan Hoca rahmetlinin devamlı çalışmasıyla tenkit etti. Mesela diyordu ki Erbakan Hoca, efendim İslam Birleşmiş Milletleri diyordu. Bugünkü Birleşmiş Milletler'den değil, İslam Birleşmiş Milletleri diyordu. Çünkü o 2. Dünya Harbi'nden sonra Yalta'da 4 tane devletin kurduğudur. Ama bugün bakıyorsunuz 180 tane İslam devletinden hiçbirisinin bir Çin kadar, bir Fransa kadar etkisi yok. Çünkü 5 devlet veto hakkı var. Daimi üyede olarak yok biz. Yani şeyde yok 5 milletler. Bu bizim dertlerimize çare olacak bir Birleşmiş Milletler olamaz diyordu. Şimdi para birimi olarak da diyordu ki yani İslam dinarı diyordu. Şimdi nasıl? O zaman şey de yoktu. Euro da yoktu. Sadece dolara mahkum olmayalım. Sonra Euro çıktı. Bak başarılı oldu. Ama İslam dinarı da İslam ülkeleri arasında olacak olsa bugün Amerika'nın veya Avrupa'nın hegemonyasından kurtulursunuz. Nasıldır Hüman'ı biliyor musun? Eğer siz şuradaki bitişikteki bir bankadan aynı bankanın Kızılay'daki şubesine 1 dolar gönderecek olsanız bunu Amerika tespit ediyor. Oradan geçiyor. 1 euro da gönderir, o da Avrupa Merkez Bankası'ndan geçiyor. Niye? Tamamen kontrol altındayız. Onun için diyordum. Ondan sonra bakın İslam ülkeleri bugün birbirini kırıyor, yiyor, perişanız. Biz Suriye'deki katliama mani olamıyoruz. Niye? Çünkü İslam'ın NATO'ya benzeyen bir tedafiyi, savunma askeri birlikleri yok.
Ertan Hocam, kısa bir süre önce Sayın Başbakanımız Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu sözünü ettiğiniz konularda yetersiz kalınca en direkt olarak işaret etti. Esasında bizim bir alternatif arayışı içinde olmamız gerekiyor dedi.
Evet.
Kendisi çok haklı. Esasında ifade etmek istediği Sayın Erbakan Hocamızın vakti evet. Zamanında ifade ettiği şeyle aynı.
Aynı şey. Yalnız aynı. Erbakan Hoca bunu çok ideolojik söylüyordu. Evet. Millet çok rahatsız oluyordu. Tayyip Bey, Allah razı olsun, tokat atar gibi. Diyor ki, evet siz diyor Adil Şehisiniz diyor. Doğrudan yani. O da tabii hem Batı'nın hem de diğerlerinin tepkisini çekiyor. Yani tabiri caizse diş biliyorlar. Niye? Bütün evet. bunların tenkitlerini Tayyip Bey çok açık, net olarak yapıyor yani.
Evet.
O şeyden. Zaten... Dolayısıyla tabii bu son senelerdeki ciddi anlamda Türkiye'nin bunu hatırlamış olması ve işte Erbakan Hoca'nın başbakanlığıyla hatta 1970'lerdeki hem CHP ile hem de Milliyet Cephe Hükümetleri zamanında İslam şeyine girdik biz. Konferansı teşkilatına üye olduk. Mesela İslam Kalkınma Bankası'nın şeyleri arasında olduk. Yani finansörleri arasında olduk. Ve bu suretle İslam dünyasında da ciddi anlamda etkili oldu yani Türkiye. Bu etki devam ediyordu ama açıkça söyleyeyim son zamanlardaki şu son 1-2 aydaki hadise Türkiye fevkalade büyük zarar veriyor Hüma Hanım. Yani bu işte söylediğimiz bu gelişmeleri şimdi mesela Suriye'ye yapılacak bir yardımı akıl alacak değil. Yani bir devletin istihbarat teşkilatını siz yaptıklarını bütün kamuoyunda teröristleri destekliyor gibi bir algı yapacak şekilde neşriyatta bulunursanız ve bunu yapacak da bir takım eylemleri bütün dünyanın kamuoyunda yaparsanız o zaman Türkiye teröristleri destekliyor diye bir şey olur ki maazallah fevkalade tehlikeli bir şey. Bu sadece bunu işleyenlere de zararı olur.
Evet.
Çünkü onun başında TC vatandaşı yazıyor. Şuncu buncu diye yazmıyor. Kim olursa olsun ona bakıyorlar bunlar. O zararı kendilerine de veriyorlar. Yani akıl alacak bir iş değil. Mesela bir, bilmiyorum siz şey yapın ama bir MİT müsteşarının efendim siz nasıl olur da falan yerde sorguya çeker veyahut da hapsetmeye kalkarsınız? Düşünün bir CIA'nın başkanını düşünün.
Evet tabii.
CIA'nın başkanı burada Afganistan'dan veya şeyden götürdüklerini biliyorsun İstanbul'da bir yer kiraladılar orada suale çektiler. İnsanları oradakileri su yaptılar. Siz bunu yapamazsınız. Yapılmaması. O zaman bunları yaptıkça tabii Türkiye'nin bir takım kazanımları maalesef bu işte akılsızca mı diyeyim ne derseniz deyin böyle bir takım hadiseler ile bu prestijini maalesef kaybetme durumunda.
Evet ama hocam bir yandan daha batıni yönden değerlendirildiğinde de Milli İstihbarat Teşkilatı'na ve müsteşarına Hakan Fidan Beyefendi'ye bu kadar ciddi bir saldırının bulunması esasında yapının ne kadar sağlam, milliyetçi, imanlı bir yapı olduğunu ortaya koyuyor.
Doğru diyorsunuz.
Demek ki helal olsun. Bayağı ciddi bir etki içindeler ki özellikle Orta Doğu'da Müslüman ülkeler üzerinde dünyada ciddi bir etkiye sahipler ki tarihte ilk defa böyle ciddi bir saldırıya uğruyorlar. Ayrıca tebrik etmek lazım.
Doğru diyorsunuz. Doğru diyorsunuz Hüma Hanım. Bakın Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yıllarca müsteşarının ve diğer yüksek kademelerinin maaşını CIA'ya vermiştir. Dolayısıyla MIT, CIA ve Mossad beraber çalışmıştır. Ve onlara göre hareket edilmiştir istihbaratlar. Ama Hakan Fidan'la beraber bu irtibat zannediyorum kesildi. Ve bu irtibat kesilince Hakan Fidan'a ciddi anlamda tepkiler gelmeye başladı. Bilhassa İsrail'den, Amerika'dan ve diğer yerlerden. Bu da sizin belirttiğiniz gibi herhalde Hakan Fidan'ın dik duruşu, milli duruşu, aynı zamanda mütedeyyin bir insan olması ve Türkiye'ye bu konuda bilhassa istihbarat teşkilatında şahsiyet kazandırmış olmaları birilerini rahatsız etti.
Evet. Evet, tabii evet. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın şu yapısı güzel, birçok bazı ülke teşkilat istihbaratlarıyla karşılaştırıldığında genelde ülkeleri bölecek ya da işte karışıklık çıkartacak yönde bir istihbarat alışverişi değil de bütünlüğünü temin edecek, huzuru temin edecek. Bu ister Suriye olsun, ister Amerika olsun, ister İran olsun, ister başka bir ülke olsun dünyanın bir yerinde, bu yönde bir politikaya sahip. Bu tabii bir takım yerleri kızdırıyor olabilir. Yani CIA ile Mossad'la bilgi alışverişinde hiçbir mahsur yok. Belli noktalarda işbirliğinde de mahsur yok. Ama tabii ki bizim inanç, bizim manevi ilkelerimiz doğrultusunda bir yönlendirme olabilir bu.
Gayet
onun
tabii.
İçin demek ki sağlamlar.
Evet, evet. Yani tabii mesela diyor ki İran'la ilgili İran'ı çok sempati duyuyor diyorlar.
Duyar. Yani, neden evet. Duymasın?
İşte duyuyor bu ama tabii İran'a karşı terörist devlet olarak ilan edildiği için bazılarından bunu sen yapma diyorlar hani. Ondan yapma çünkü senin yerin burası diyorlar. Her şeyi, işbirliği burada yapmışsın. Acaba bizim istihbari bilgileri oraya da aktarıyor mu diyorlar ki ben yani tabii İran yani çok da Türkiye ile hep dedikleri gibi hani Türkiye İran'la anlaşacak vesaire bu mümkün değil.
Değil Türklerin fıtratı müsait değil.
Mümkün değil çünkü Türkiye yani Şia'dır İran, Caferi'dir bu şeylerle. Türkiye'de ciddi anlamda eskiden beri yani Sünni ağırlıklı bir yapısı vardır. Dolayısıyla yani Türkiye'nin dini yapısını Şialaştırmak mümkün değil. Onu söylüyorum.
Esasında tabii Şiiliği de hakkıyla uygulasalar bizim esasında sıkıntı duyduğumuz şey bağnazlık biraz herhalde. Yani mesela Türkiye'de Kur'an'a dayalı bir İslam anlayışı hakim. Mesela hanımlara olan muamele, medeniyet, çağdaşlık, demokrasi kurallarının uygulanması. Mesela benim bugün burada bu şekilde oturuyor olup sizinle bir televizyon programı yapıyor olmam, Türkiye'nin ne kadar rahat ve gerçek bir İslam anlayışına sahip olduğunu gösteriyor.
Evet.
Yani İran'ın ve Suudi Arabistan'ın bu yönde eksiklikleri var herhalde.
Ama Hüma Hanım, Suud'un olabilir yani Arabistan ama İran'ın değil. Ben İran'a defalarca ta 84'ten beri gider gelirim. Size şunu temin ederim ki İran'daki Tahran'da, Tebriz'de sokaktaki hanımların sayısı Türkiye'dekinin İstanbul'dan çok daha fazla.
Peki bunu dışarıya...
Ve orada vazife olarak da her yerde mesela hastanelerde doktorlar var, milletvekili sayısı Türkiye'den çok daha fazla. Çok daha fazla. Ama onların da bir örtünme meselesi var hani. Evet. Televizyonlarda görüyorsunuz. Biz de program yaptık yani orada sizin gibi. Programlar yapılıyor yani şey olarak. Kadın erkekle programlar yapıyorlar. Efendim doktorları görüyorsun. Hastalar şeyleri görüyorsun. Hele mesela araba biliyor musun? En çok araba süren hanımları ben İran'da gördüm. Şey, Arabistan'ı biraz evvel yok dedim hani. Evet. Türkiye'de araba sürmezken de hanımlar ben İran'da çok araba sürenleri gördüm. O kadar şey. Ama işte bu hani orası İran İslam Devleti diye bir şey oldu ya. Evet. İşte onlar İslam devrimini yurt dışına da yani Türkiye'de ihraç edecekler deyince bizim laikçiler, Kemalistler bilgi eksikliği sebebiyle İran'daki Şia'yı şey olmama suretiyle bilmediklerinden Türkiye İranlaşacak dediler.
Evet.
Bu mümkün değil.
Değil tabii ki.
Mümkün değil. Bizim İran yani Caferi'dir. Türkiye'de de çok Alevi vardır ama farklı Alevi. Onlar
İmansı
farklı, onlar
yok
farklı.
Zaten herhangi bir mezhepten, herhangi
tabii,
bir şeyden
şey değil. Türkiye'de de çeşit Alevi
her,
var.
Her mezhepten, her...
Var. Ben mesela çok... Var. Alevi arkadaşlarım var. Bunların içinde namazını kılan, abdestini alan, oruçtan cami yaptırmaya çalışan, cami için çalışanlar dostlarım vardı benim. Hem de CHP'de milletvekili olanlar vardı.
Maşallah.
Dolayısıyla yani onlar bir şey olarak görmüyorum. Sadece İran'daki bu Şia ile Türkiye'deki insanları Şialaştırmak mümkün değil. Onu söylüyorum yani.
Bir de İran devletinin herhalde şöyle bir hatası oluyor. Diyorsunuz ya, İran'a gittiğimde farklı bir modelle karşı karşıya kalıyorum ama dışarıya yansıtılan da farklı. O zaman İran devleti devlet düzeyinde yanlış anlaşmalara karşı dünya kamuoyunu aydınlatabilir. Mesela diyebilir ki işte belki gıyabımızda İslam'ı yanlış uyguladığımız ya da işte hanımları baskı altında tuttuğumuz işte gibi bir takım izlenimler oluşmuş olabilir. Ama biz Kur'an'a dayalı Müslümanlığı yaşıyoruz. Hanımlar özgürdürler. Bağnazlığa karşıyız. Bunun için gerekli bütün önlemleri alacağız. İnsanlar özgür olacaklar. Hanımlar her alanda faaliyet gösterecekler. Bu açıklamalarla esasında kamuoyunu rahatlıkla
yapabilirler de nedense yapmıyorlar yani ama İran'a
ama o zaman da şüpheler oluşuyor.
İran'a gidip gelenler bunu bir tek işte girince bir başına şöyle bir şey örtüyor. İranlılar da hanımlar da yarısını örtüyor, yarısını örtmüyor.
Evet.
Bu şeyde zorlan. Mesela benim hanımım fizik profesörü, İran'da bir nükleer enerjiyle alakalı yıllarca evvel gittiğinde yani hiçbir şeyle maniayla karşılaşmadığı gibi yani erkeklerin olduğu, kadınların da olduğu birçok yerde şeyler vardı. Yani onlarla ilmi meseleleri müzakere edebildi. Yalnız şimdi burada da böyle hafif başına bir şeyi örtüyor. Yarısı açık, yarısı kapalı yani İranlılar.
İşte bunu ortadan kaldırabilirler. Mesela din eğer yani gerekli olarak görüyorlarsa da din vicdanla ilgili bir şeydir. Mesela Allah bir ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Dinde zorlama ve baskı yoktur diyor. Herhangi bir kişiyi devlet zoruyla, devlet baskısıyla belli bir kıyafeti giymeye, belli bir yaşantının içine çekmeye çalışmak Kur'an'a uygun bir mantık değil. Vicdanen uygun görenler Allah rızası için kapanırlar.
Evet, tabii.
Ama
tamam, doğru.
Kapanma düşünmeyenler de açık olarak
evet,
gezerler.
Evet.
Bu Kur'an'ın zaten hanımlara
evet,
tanıdığı bir özgürlük.
Evet.
Allah dinde zorlama ve baskı yoktur diyorsa bu giyimle de ilgilidir. Yaşamla da ilgilidir.
Efendim günahı kabul ettiğiniz sürece istediğiniz gibi yaparsınız.
Evet.
Ama yani dinden çıkmazsınız.
Evet. Allah'a benim vicdani
tamam,
bir borcum inşallah.
Dinden çıkmazsınız.
Evet. Bu yüzden dedim evet, İran'ın da bu rahatlığı temin etmesi gerekiyor.
Bu şeylerle yani başörtüsüyle vesaireleriyle uğraştı uğraşmadı o ayrı şey ama İran'daki çok ciddi bir şimdi sanayi altyapısı oluştu.
Evet, zaten Müslüman kardeşimiz, dostumuz her alanda işbirliği yapabiliriz.
İttihad
içinde olabiliriz. Hatta İttihad-ı İslam'ı İran'la birlikte başlatabiliriz. Belki diğer ülkelerin katılımıyla çok kısa süre içinde muazzam bir birlik bütünlük oluşabilir.
Evet.
Yani gayrimüslimlerin de katılımıyla.
Keşke dediğiniz gibi olsa ama mesela Erbakan Hoca'nın da dış politikasında yani Avrupa Birliği yerine ve diğerine Türkiye, İran, ondan sonra Rusya bir birlikle Batı kapitalizminin veya Batılıların karşısında bir güç oluşturulmasını istemişlerdir. Daha evvel Şah döneminde de Türkiye, İran, Pakistan arasında da bir RCD diye bir nevi küçük ortak pazar gibi bir şey oldu da yani.
İşte bunlar çok oldu, basit oluşturulabilecek
evet,
şeyler.
Yani tabii İran da zannediyorum ki bu konuda bu halkaya girmesi lazım. Yani mezhep ayrılığı olmaması lazım.
Tabii.
Mezhep ayrılığıyla bağnazlık yapılmaması lazım. Dolayısıyla İran çok köklü bir devlettir. Çok eski bir devletti. Perslerden beri gelen bir devlettir. Bir diğeri de bu son Şah'ın babası 1920'ye kadar İran'daki bütün hükümdarlar Türk'üdür.
Biliyorum.
Türk asıllıdır.
Evet. Hatta
yani Şah İsmail'i de, Şah İsmail'in babası da, Şah İsmail'in yani Safeviler. Ondan evvel de diğer Karahanlılar vesaire hep Selçuklular.
Halen de öyle.
Selçuklular. Şimdi de %40 veya 50'ye varan şu anda Azeri Türk'üdür.
Var evet.
Azeri Türk'üdür.
Askeri kesimin de üst kademeleri efendim, o şekilde. Askeri kesimin de üst kademeleri.
Tabii askeri kesimde de çok şey var. Çok fazla var. Mesela eskiden Şah döneminde de İran Genelkurmay Başkanı Azeri Türk'üymüş.
Evet.
O şeylerden. Ama yani orada ırktan öne çıkan daha bağlayıcı olan mezhepçilik. Bizimki mesela Hamenei Türktür.
Evet.
Hamenei Türktür. Ben zamanında ta 84'te daha yani Hümeyni zamanında Tebriz'deydi zannediyorum. O zaman gittik ziyaret ettik onu. Yani bir molla olarak.
Evet.
Molla olarak. Yalnız tabii İran'ın bir diğer yapısı, neyse konumuz bu değil ama İran'daki o gördüğümüz hani başı sarıkları falan biz kabul edemiyoruz. O başı sarıklılar burada mesela şimdiki ruhaniler. Bunların her birisi en az 3-4 lisan bilen, doktorası derecesinde tahsil etmiş kimselerdir. Böyle şey de değil. Ama bizim hani işte eskiden bizim de o vardı ama belli işte Cumhuriyet'ten bu zamana bizde başı böyle olan kimse efendim şey değil. Yani aklı ermez vesaire diye böyle bir yargı oluşmuş. Doğruya o yargı devam ediyor. Şimdi Türkiye'de de dünyada da öyle ediyor.
Evet. Ertan Hocam ben de şunu düşünüyorum. Kıyafetler renk. Mesela Hindistan'da yerel kıyafetler var. İşte Araplarda da yerel kıyafetler, geleneksel kıyafetler var. Hiçbir mahsuru yok.
Ne güzel.
Yeter ki baskı ve bağnazlık ortadan tamamen kalksın.
Doğrudur.
Mesela aynı kıyafetiyle Birleşmiş Milletler'e katılır ama çıkar bir konuşma yapar. Hristiyanlar, Museviler bizim der, Allah'ın varlığı birliği altında kardeşimizdir, dostumuzdur der. Ehli kitap bizim için önemlidir der. İttihatta, ittifakta bir mahsur yoktur der. E şimdi ne fark eder? Sarıyla cübbesi olur yine üstünde. Hanımlar özgürdür der, rahat bir ortam olacak der, insanların inançlarına karşı saygılı olacağız der. Mesela işte rejim cezaları olmayacak derler. O zaman sarık ve cübbe hiçbir zaman hiç kimseyi rahatsız etmez. Ne giyiyorsa giysin. Etmiyor. Yani herkes...
Etmiyor zaten. Evet. Mesela ben şeylere hep hayran olurum. Yani bizim Afrika'dan gelen Müslüman veya Müslüman olmayanlar o böyle hani harmanileriyle, evet, değişik kıyafetleriyle, başlarında bilmem neyle hiç de onlar bundan çekinmezler, hiç de utanmazlar. Pekala da bir toplantıda bir çeşne oluyor. Bunlar olmaması lazım. Mühim olan tabii fikri yapısıdır.
Fikir. Fikir, evet, özgürlük, fikri, rahatlık.
Tabii.
Karşı tarafa, farklı fikirlere saygılı olunduğunda neticede hiçbir mahsur olmuyor. Kıyafeti kimse dikkate almıyor bile.
Evet.
Ama bağnaz bir yapı ortaya konduğunda tabii o zaman takım kıyafet bile olsa çok dikkat, yani o da rahatsız ediyor. Önemli olan fikirlerde özgürlük
galiba
olması.
Dünyada bu yavaş yavaş,
evet,
eriyor, gidiyor.
Çünkü ahir zaman.
Tam ahir zamandır
oldu.
Öyle zannediyorum.
Ve Allah'ın vaadi var inşallah.
Ben işte gençken üniversitedeydim. Kot pantolon da yeni giymişti. Memlekette kot pantolon giyince herkesin acayibine gitti.
Evet.
Yani kot pantolon giyilir mi diye.
Nasıl
o şeyi. Ben o tarihlerde de hep de şeyi böyle saçı uzun delikanlıların namaza geldiklerini görünce öyle yani memnun oluyordum ki öyle heyecanlanıyor mu? Ne güzel. Kot pantolonla namaza gelmiş. Efendim saçı uzun. Eskiden favoriler vardı. Favoriler uzun. Gençleri camide görmek dediğiniz bazı bağnaz kimseler tarafından aa nasıl giyilir, nasıl yapılır derken şahsen ben ondan çok memnun oluyordum.
Evet.
Yani dolayısıyla yavaş yavaş yani bir takım şekli değildi yani İslamiyet.
Samimi iman.
Şekli değil.
Kalbi iman.
Kalbi imandır.
Tabii.
Ve öyle kabul etmek lazımdır.
Evet.
O şeydir.
Yoksa şöyle oluyor. Bir insanı Müslümanlığa çekmek istediklerinde, mesela bir ateiste tebliğ yaptıklarında ya da bir gayrimüslime tebliğ yaptıklarında önce şekili uygulatmak istiyorlar. Yani namaz kıldın değil mi? Ya da işte Müslüman ismi aldın değil mi? Bu yeterli. Bak ne güzel Müslüman oldun diyorlar. Halbuki Müslümanlık Kur'an'a uygun yaşamaktır.
Tabii.
Allah'a gönülden
tabii
iman etmek tabii demektir.
Tabii.
Ve malıyla canıyla Allah yolunda mücadele etmek demektir.
Rahmenle,
yani önce namaz kılmak için terkinde bulunmak değil de hayatını o yönde değiştirmesini sağlamak değil de iman hakikatleriyle Kur'an'ı tam öğreterek,
evet,
kalben Allah'a gönülden boyun eğmesine vesile olmak,
evet,
önemli.
Evet.
Arkasından nasıl olsa şekli ibadetler gelir.
Evet. İslam bir yani bir şuur meselesidir. Şuur şekil meselesi değil.
Değil.
Yani şimdi mesela onu söylüyorum. Türkiye'de çok şükür son senelerde abdest alıp namaz kılanlar çoğaldı, oruç tutanlar çoğaldı, umreye gidenler alabildiğine çoğaldı. Ama bu çoğalma İslam'ı içine sindirip acaba ne kadar şuurludur, bana göre onda epey eksiklik var. Yani şeklileşti. Keşke şeklileşmese de bu iş şuurunda olsa. Yani bir kimseye siz Müslüman değildir diyemezsiniz. Şer'an kendisi ben Müslüman değilim demeyen kimseye siz onu kafirlikle itham edemezsiniz.
Tabii çok doğru.
İktam edemezsiniz katiyen. Onun için yani İslamiyet'i bir şuur olarak kabul etmek lazım. Tabi İslamiyet olunca Allah'a inanan ama Allah'a inanan insan da özgür insandır.
İnşallah tabi.
Özgür olmak Allah'a inanmaktır. Çünkü yani emri her şeyi Allah'tan alıyordur. Başka yerden de baskıyı hiçe sayıyordur yani. Evet. Onun için herhalde Allah'a iman ve elbette peygamberi Resul olarak kabul etmek, son peygamber kabul etmek. Tabii bütün peygamberler bizim peygamberimiz. Bunda hiç şek şüphe yok. İmanın şartı.
Evet.
İmanın şartı. Amine Resulü de öyle demiyor mu? Biz diyor peygambere, meleklerine ama bütün diyor önceki peygamberlere de iman ettik derler diyor. Müslüman bu. Onun için biz mesela İsa Aleyhisselam deriz, Musa Aleyhisselam deriz, İbrahim Aleyhisselam deriz. O şeye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme deriz. Bütün peygamberler bir hürmet ederiz. Ama ahir zaman peygamberi, son peygamberimiz de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem
tabii,
diyoruz. Yani
tabii.
İslam'ın da şeyi bu.
Evet. Evet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döneminde mesela mezhep ayrılığı, çatışması diye hiçbir şey yokmuş.
Mezhep yoktu ki.
Peki niye şimdi var? Yani neden şimdi çatışma var? Neden şimdi bölünme var? Mesela hizmet için farklı cemaatler, tarikatlar, yollar olabilir. Yani
tabii.
Bu güzel bir
tabii,
şey.
Tabii. Hiç yok. Olmuş
gruplar
da.
Gruplar halinde.
Olmuş da.
Olmuş hala da var.
Tabii.
Mesela
tabii,
biz tabii. de Adnan Oktar hocamızın liderliğinde bir arkadaş grubuyuz.
Tabii.
Biz de Allah yolunda mücadele ediyoruz.
Allah razı olsun.
Fikri
ne güzel.
Olarak,
ne güzel.
Inşallah.
Tebrik ediyorum.
İnşallah.
Ne güzel. Herkes, bakın herkes cadde olamaz. Caddeye çıkan bir sürü sokaklar vardır.
Tabii.
Herkes nehir olamaz. Nehir nerede meydana gelir? O küçük dökülen derelerden meydana gelir. Şimdi İslam bir nehir, cadde kabul ederseniz, her gelen sokaktan, böyle yani bunu düşünün, cemaatler, tarikatlar, çeşitli gruplar, sivil toplum kuruluşları, herkes İslam'ın bir rüknüdür, İslam'a hizmet ediyordur. Dolayısıyla Cenab-ı Allah her birini ayrı vazifelendirmiş.
Evet. Bir kusur oluyor Ertan Hocam. Genelde yani bizim camiayı tenzih ederim. Bizim genelde herkese karşı çok büyük sevgimiz ve muhabbetimiz oluyor. Bütün cemaat, tarikatlar,
seven sevilir.
Tabii Allah
sayan sayılır.
Için,
bakın.
İnşallah. Fakat cemaatlerde birbirini kabul edememe oluyor. Sadece kendilerini doğru yolda görüp diğerlerini yani sadece hata içinde olduklarını düşünenler oluyor. Bu bize çok yanlış geliyor. Birincisi Allah vardır, birdir diyenler zaten aynı yolun yolcusudur, aynı taraftadırlar. Bu yeterli bizim için inşallah. Allah'ın
evet.
Uğruna bir yola
elbette,
çıkmak inşallah.
Elbette, elbette.
Onun dışında hizmet farklılıkları olabilir.
Hüma Hanım tabii şeyi de geçmişte yani tarikatlar hiçbir zaman birbirine karşı olmamıştır. Bakın. Mezhepler de olmamıştır. Mezhepler de birbirine karşı. Bakın bırakın şeyi. Yani bir Nakşi, bir Kadiriye veya bir Rufaiye kat'i surette olmamış. Hatta biri diğerinden adam almak bile istememiştir. Yani adam almak. Her birine aşırı derecede biri diğerine saygı göstermiştir. Dolayısıyla İslam'ın böyle bir yani tarikatların şeyi var ama son zamanlarda çıkan cemaatler bu işi bir maddi güç haline de getirmişler. Ve kendilerinden olmayanı da neredeyse hayat hakkı tanımayacak hale getirmişler.
Evet bu yanlış.
Bu İslam'a uygun değil
bu
ki
değil.
Günahtır, yazıktır, evet. İslam'ı bölmedir. Şey de değildir ki yani. İşte güç elde etmek yani tarikatlar güç elde etmeye çalışmamıştır. Devleti kimse onun yanlışlarını söylemiştir. Sultanlar bir süre pek çoğu şeyhlere bağlıdır. Ama o bağlı diye de öbür taraftaki ona da ona karşı olmamıştır. Şimdi bakıyoruz yani çeşit işte bu cemaatlerin her birisinin ayrı bir güçle birbirinden hatta maddi bakımdan nasıl istifade edilecek diye bir hale, bu İslam'a uymaz öyle yani, ben fetva ehli değilim ama bu rahatsız eder insanları.
Bu tabii bazen şöyle bir şey oluyor, bir cemaatin içinde bazen hatası olan küçük zümreler oluyor. Yani binlerce
elbette,
kişilik bir
elbette,
cemaatte
elbette.
Küçük bir zümrenin hatası büyük bir cemaate mal edilmemesi gerekiyor.
Doğrudur.
Onun için biz de şunu söylüyoruz. Allah rızası için Allah iyiliği emredip kötülükten sakındırın diye emrediyor ayetinde.
Evet.
Şeytan Allah'a sığınırım. Mesela bir cemaati tamamen tasfiye etmeye çalışmak, gücünü kırmaya çalışmak değil de içindeki hatalı kişileri tespit edip bunlar suçları varsa işte bunları ıslah edip
elbette, tabii,
ya da hukuki tabii, karşılıklarını tabii verip, ama cemaatleri yüceltmeye çalışmak, hatta varlıklarını korumaya çalışmak çok önemli. Mesela Güneydoğu'nun bu kadar yıllardır sağlam bir bütün halinde bulunmasında cemaat ve tarikatların çok büyük rolü var.
Evet.
Devletin birliğini, bütünlüğünü destekleyici çok büyük faaliyetleri var. Onun için cemaatlerin ve tarikatların varlığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir nimet esasında.
Doğrudur, doğrudur ama o gücü paylaşmak istemediği sürece.
Tabii, yani dünyevileştirmediği sürece ve Allah yolundan
evet,
şaşmadığı
evet,
sürece. Tabii
evet,
ki doğru söylüyorsunuz.
Ve yani İnşallah. O çünkü bir yerde iki otorite olmaz. Hiçbir yerde.
Tabii doğru.
Ha işte orada yani tarikatlar orada diyor ki biz gönülle alakalıyız. Nefsini eğitmekle alakalıyız. Senin resmi görevinle biz alakadar değiliz diyorlar. Mesela Fevzi Çakmak'ın öyle yani şey söylerler, Nakşi olduğunu söylerler, Genelkurmay Başkanı. Ama hem de o yani Kemalist idarenin ağır bastığı zamanda bile ona sen şey olamazsın dememişler. Yani Genelkurmay Başkanı olamazsın dememişler. Ama 1948'de mi ne öldüğünde de hani buna gerekli saygıyı duyulmamış. Bütün gençlik ayağa kalkmış ve ona gençlik merasimi yapmıştır. Yani bu şeyden. Yani zamanla yani o işte tarikatlara, diğer işte İslam'a diyelim ki hassas olanlara ne olmuş? Baskı yapılınca bu rahatsızlıklar meydana gelmiş. Gizlemişler, bilmem ne yapmışlar. Ama genelde yani tarikatlar ve cemaatler kendi insanını şekillendiriyorsa, ruhunu yoğuruyorsa, onu İslam'a hadim hale getirmek istiyorsa, iyi bir insan haline getirmek istiyorsa, elbette bunların hepsi takdir edilecek, baş üstüne taşınacak kimsedir yani.
Evet.
Ne güzel, Allah razı olsun, hizmet ediyorsunuz, hizmet ediyorlar. Bunları takdir etmek lazım.
Zaten
köstek olmamak lazım.
İnşallah. Zaten Allah rızası gözetildiğinde resmi devlet yönetimiyle, işte hükümetle, cemaatle bir ayrışma olmaz ki arada. Yani Allah'ın emrettiği güzel ahlak var.
Gayet,
hoşgörü
tabii,
var.
Tabii.
İman var.
Bakın Ümmü Hanım, İslam iyi ahlak demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki ben İyi ahlakı ikmal için geldim. Bakın. Diyor, ben iyi ahlakı ikmal için geldim. Bu iyi demek ki İslam'ın manası, esası iyi ahlaktır. Peki bu iyi ahlak ne? Bu ahlak herkes için yani muamelattadır bu. Yani günlük yaşayışımızda. Yalan olmaz, aldatma olmaz, hileli mar satmaz. Ondan sonra borcuna sadıktır, sözüne sadıktır ve bütün yani hayırseverdir, aldığından infak eder, helalından kazanır vesaire. Yani böyle bir İslam'ın ahlakı budur. İslam'ın ahlakı budur. Yoksa riya, aman Allah'ım, aman Allah esirgesin yani insanı şeyde değil, her hareketimizde, konuşmamızda, ibadetimizde. Riyadan mutlaka sakınmak lazım o şey evet, olarak.
Allah inşallah birliğimizi, bütünlüğümüzü artırsın.
İnşallah.
Türkiye'yi çok güçlü, huzurlu, dünyadaki bütün Müslüman ülkelere, hatta bütün dünyaya liderlik edebilecek bir konuma getirsin.
Başka da devlet yok yani. Açıkçası baştan da söyledik. Başka da lüzum, başka devlet yok. Sebebini de anlattık yani. Bir daha da söyleyemeyiz. Bunu onun için şöyle herhalde bitirelim bakalım şeyini. Ben Londra Camii'nde namaz, cuma günü namaz kılacağım.
Evet.
Abdest almaya çalışıyorum.
Evet.
Abdest alırken ceketi omuzuma aldık. Omuzuma aldım. Kolları sıvadım. Ondan sonra ama o kadar da kalabalık ki o sırada abdest alırken tabii ikide bir ceket düşmesin diyorum. Sonra birisi Arapça bir şeyler söyledi. Ben Arapça söyleyeni anlamıyordum maalesef. Sonra dedi ki İngilizce, ya kardeşim dedi, bak kardeş dedi, yahi İngilizce. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashabıyla otururken çölden bir bedevi gelmiş, elinde şey var. Ne o, devenin ipi var. Devenin burnuna sinek kaçtıkça deve boynunu sallıyor, adamın da eli inip inip kalkıyor. Demiş ki sen demiş, ya git şuraya deveni rahatça bağla, biz de rahat anlatalım, biz de rahat dinle. Sen de dedi ceketin omuzunda düştü, düşecek, benim yüreğim hopluyor dedi. Gitti asıldı. Sonra da işte dedi, ya o kadar İngilizce öğrenmişsiniz, yapıyorsunuz da biraz da dedi Arapçayı öğrenseniz iyi olmaz mı? Dedim ki doğru. Doğru söylüyorsunuz ama öğretmemişler bize. Hani şey oluyorsun. Ondan sonra dedi ki, bak kardeşim dedi, şuraya görüyor musunuz dedi, burada dünyanın her yerinden adam var dedi. Ben dedi Arap'ım dedi. Arap'ım. Jamaika'dan var, Hint'ten var, Pakistan'dan var, İran'dan var, Türk var, aklınıza ne gelirse. Bunların dedi, hepsinin ümidi Türkiye'dir.
Maşallah.
Bunu unutmayın, ben Arap olarak söylüyorum dedi. Ben Arap olarak bunu söylüyorum. Bunun vebali altındasınız dedi. Bakın, o zaman gencim. Yanımda da henüz liseyi bitirmiş bir delikanlı baktım ağlıyor. Dedi ki yahu abi dedi, bu öyle bir büyük vebal ki bu vebali taşıyacağız, sorumlusu olacağız. Türkiye'yi İslam aleminin bu insanlar, mazlum insanların haklarını koruyacak hale getireceğiz. Yani Türkiye'nin sorumluluğu bu kadar büyük arkadaş.
Biz bu sorumluluğu Allah'ın izniyle aldık.
İnşallah.
İnşallah en kısa, en hayırlı zamanda da Türkiye'nin liderliğinde İslam Birliği
i̇nşallah.
Kurulacak.
İnşallah.
İnşallah tekrar bir programda bir araya geldiğimizde de Allah izin verirse söyleriz. Bizim duamız vardı. Allah icabet etti, gerçek oldu deriz inşallah.
İnşallah, inşallah.
İnşallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben de teşekkür ediyorum.
Her zaman bekleriz, şeref verdiniz.
Size başarılar diliyorum.
Allah razı olsun.
İslam yolundaki gayretlerinizi Allah muvaffak kılsın inşallah.
İnşallah, inşallah.
Mübarek etsin inşallah. Yolunuzdan da inşallah devam edin.
İnşallah.
İyi sonuçlar da alırsınız diyorum.
Allah razı olsun.
Ve dua ediyorum.
Elhamdülillah.
Evet.
Efendim bu haftaki Birlik Zamanı programımızın konuğu Sayın Ertan Yülek'ti. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum.